Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programı yine sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Östaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alavant var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek yine sizlerle birlikte olacağız her zaman olduğu gibi. Sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza 0090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizden de iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Taştın yine deli gönül, sular gibi çalar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı demelim ermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyle. Thank you.
dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğunu hemen siz sevgili dinleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Profesör Doktor Sayın Sevim Dinçer Cengiz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Öğretim Üyesi. Bugün Sayın Hocam, kadınların o korkulu rüyasından söz edeceğiz, miyomlardan.
Hani evet.
Halk arasında ur dediğimiz miyomlardan söz edeceğiz. Neden oluşur miyomlar diye bir başlayalım isterseniz.
Miyom, bu şöyle söyleyelim, hormonal kökenli, yani hormonların aktif olduğu dönemde görülür. Özellikle östrojen dediğimiz hormonun varlığında, ama bunun yanı sıra da ailesinde miyom olanlarda daha çok görülür. Genel olarak toplumda 4 ya da 5 kadından bir görülmektedir. Bu 25-35 yaş arasında %25'lerde ise daha sonra %20'lerde ise evet, daha sonra %25 gibi daha bir büyük sıklıkla görülür.
Genç kızlarda da görülebiliyor.
Olabiliyor.
Değil mi?
Evet. Tabii tabii görülüyor, ama 18 yaşından sonra olması lazım. Yani hı-hı, hormonal aktivite başlayacak.
Evet.
Ondan sonra görülecek. Öyle bizim çok enteresan bir vakamız vardı hatta. Bazen ciddi kanamalara neden olacak gibi çok sayıda miyom da bir genç hanımda olabiliyor. Mesela bizim 22 yaşında bir hastamız vardı. Her adet döneminde kan takılıyormuş. İşte eğer ameliyat yapacaksak hepsini alırız demişler. Sonra bize geldi. Biz onun miyomlarını ayıkladık. Bugün hala gayet sağlıklı.
Evet, evet. Peki ne hızla büyür bu miyomlar hocam?
Şimdi şöyle söyleyelim. Miyomların çok hızlı büyümemesi lazım. Çok hızlı büyüyor mu, büyümüyor mu diye ilk miyomları gördükten sonra 3 ay, daha sonra da büyüklükte çok bir değişiklik yok ise eğer 6 ayda bir kontrol etmek gerekir. Süratle büyüyen miyom varsa o zaman da altında acaba bir kötü karakter kazanma, sarkoma dönme mi var diye düşünürüz. O zaman ameliyat öneririz.
Evet. Şimdi kötü karakter taşıma dediniz. Bunun tabii ayırt edilmesi nasıl oluyor? Çok farklı yöntemler mi uygulanıyor?
Şimdi diğer kanser türlerinde daha kolay tanı koyabilirsiniz, ama sarkoma her zaman sarkom diye tanı koyamazsınız. Ancak miyomlarda dejeneratif değişiklik dediğimiz, yani karakter değişikliği miyom nüvesinde vardır. İşte oraya kireçlenme birikir, kalsifikasyon deriz. İçine kanama olur, kırmızı dejenerasans diyoruz. Veya farklı maddeler içinde hiyalin dejenerasans diyoruz, birikebilir. %0.5 ile 1 arasında da kötü karakter kazanabilir. Onun için biz ultrasonografide bunlar tek tek ayrılamaz. Kalsifikasyon, yani kireçlenme hariç, diğerlerinde aşağı yukarı aynı görüntü vardır. Onun için dejeneratif değişiklik gördüğümüz vakaları ameliyat öneriyoruz.
Evet. Yani kansere dönüşme
kanser
olasılığı,
kanser de sarkom, kötü huya dönüşme diyelim.
Kötü huya
diyelim.
Dönüşme huyu çok
%0.5'te
az.
%0.5'te bir az. Evet.
Evet. Evet. Bu sevindirici ve, tabii. Yani tabii, kadınların bu kadar korkulu rüyası olmaması gerektiren hastalıklardan diyelim. Şimdi tipleri de var tabii ki, değil mi?
Yerleştiği yere göre isimler alır. Bazen tüm rahimi büyütme şeklinde karşımıza çıkabilir. Bazen rahim boşluğuna doğru büyür. Bu genelde ağrılı adet kanamalarına neden olur. Bazen de karın boşluğuna doğru büyür. Karın boşluğuna doğru büyüyenler genelde büyük boyutlara ulaşıp da oradaki bağırsakları ve idrar kesesine bası yapmadıkça bir belirti vermez. Yapılan kontrollarda tespit edilebilir. Ama eğer bu bası belirtilerini yapıyorsa o zaman tanısı konur. Dolayısıyla her kadının yılda en az bir kere muayene olması gerekiyor ki erken tanı konsun. Hı hı. Ne kadar erken tanı koyarsanız o kadar organ koruyucu cerrahi, o kadar ufak cerrahi yapabilirsiniz. O nedenle önemli.
Evet, belirti de vermediği için
tabii,
değil mi?
Bazı miyomlar belirti verir, verdiği zaman belirtiye...
Nedir o miyomların hangi türleri, nasıl belirtiler verir?
Bazıları da hiç belirti vermez, tesadüfen ortaya çıkar ya da dediğim gibi bu bası belirtileri olursa ortaya çıkar. Belirti verdiği zaman en çok kanama bozuklukları şeklindedir bu belirtiler. Ya adet kanamasının uzun sürmesi ve fazla olması şeklindedir. Hı. Bu genelde rahimin boşluğuna doğru büyüyen miyomlarda olur. İç boşluğuna biz kavite diyoruz. Bunun tıbbi adı submüköz miyom. Bunlarda ciddi kanamalar oluşabiliyor. Eğer karın boşluğuna doğru büyürse, dediğim gibi hani bir tarafa bası yapmazsa, mesela intraligamenter dediğimiz Orada bir takım rahimi yan duvarlara bağlayan bağlar vardır. Onların arasında da gelişebilir. O zaman oradan geçen idrar yoluna bası yaparak idrar yolunda genişleme, böbrekte genişleme de yapabilir. Yine yerleştiği yere...
İdrar yapmada bir sıkıntıya sebep olur mu?
Isık yapabilir, ağırlı olabilir.
Kaçırma olabilir mi?
Kaçırma vakasına göre olabilir.
Olabilir, evet.
Bası yaptığı için kapasitesini azaltır, daha sık idrara gider. Bu şekilde bir şikayetlere de ayrıca neden olabilir. Bunun dışında özellikle bu rahimin iç boşluğuna doğru büyüyenler, eğer rahim ağzını kapatırsa veya yukarıda tüplere kapatıyorsa, o zaman da bizim kısırlık dediğimiz halk arasındaki kısırlıktır. Biz kısırlık demiyoruz. Kısırlık hiç olmaması demektir. İnfertilite diyoruz. Yani çocuk sahibi olamamaya neden olabiliyor. Bu tür belirtileri oluyor.
Evet. Ama eğer o yomaradan alındıktan sonra hamile kalmasına engel
yok.
Kalkar. Evet.
Evet. Dışarıya doğru büyüyenler değilse, dediğim gibi, ancak bası belirtileri olursa tanı koyabilirsiniz. Ağrı yapabilir bazen. Enfeksiyon olabilir. O zaman işte yapılan kontrollerde, özellikle ultrasonografide tanı konur. Yıllar önce ultrasonografi kadın doğumunda bu kadar çok kullanılmadığı dönemde çok büyük boyutlara gelirdi anlaşılabilmesi için. Şimdi toplu yine başı büyüklüğünden bir neredeyse miadında doğmuş çocuk büyüklüğüne kadar, 3-3,5 kiloya kadar gelebilen miyomlar vardır.
Evet.
Artık bunlara nadir rastlıyoruz, bu çocuk büyüklüğünde dediklerimizi, ama yine de rastlıyoruz. Özellikle işte ameliyattan korkan, ameliyat olmak istemeyen hastalarda daha çok karşımıza çıkıyor. Ama bunlar nadir. Genelde çok daha küçükken fark ediliyor. Hem muayene hem ultrasonografiyle ve erken dönemde rahimi koruyarak miyomlarını sadece temizleyebiliyoruz.
Evet. Peki kanama yapabiliyor mu bazıları?
Yapıyor. Özellikle işte ya çok sayıda miyom vardır, o zaman rahimin kasılmasını engeller. Engelleyince damar ağızları açık kaldığı için adet kanaması uzun sürebilir, çok olabilir. Veya kanayan yüzey artmıştır miyomlar çok olduğu için. Onun için yine fazla kanama olabilir. Bazen adet dışı da kanama olabilir. İlla adet zamanında olması şart
ara
değildir.
Kanama,
ara kanamaları da olabilir. Genelde en önemli belirtilerinden biridir kanama bozuklukları.
Peki düşüğe sebebiyet verebilir mi hamile kalındığı takdirde?
Evet. Özellikle rahim boşluğunu kaplayan ya da oraya doğru büyüyen miyomlar yerleşmeye engel olurlar. Ya da yerleşir, gelişemezler. Erkenden düşük olabilir. Gebelik kayıplarına da neden olur
neden
yani.
Olabilir.
Böyle
evet,
bir etkisi de var.
Evet. Peki ne kadar büyüklükten sonra, ne kadar gözetim altında kaldıktan
şöyle,
sonra ameliyatla
evet,
alınması gerekir?
Eğer şey değilse, rahim boşluğuna doğru büyümemişse, rahimin bu kas tabakasından gelişen bir tümördür. Tümör demeyelim, ur halk arasında. İyi huylu bir ur, onu hemen tekrar söyleyelim. Bu rahimin kasları arasında yerleşmişse, eğer bu 2 santimi geçmemişse ve şikayete neden olmuyorsa, o zaman takip etmek gerekir. Yine karın boşluğuna doğru da büyüyor olabilir. Orada da yine yani bir santim, 2 santimlik miyoma illa ameliyat demenin bir anlamı yoktur. Takip etmek gerekiyor. Giderek büyürse, menopozda ancak küçülür. Ya da bunu küçültücü ilaçlarımız vardır. Özellikle
halk arasında
kansız ameliyata ur.
Evet. Halk arasında yine soğanla tedavi edilebileceği söylenmiş.
O yanlış.
Evet.
Evet. Maalesef böyle şeyler var. İşte bitkisel çözüm arayanlar. Hatta hocaya gidip okutanlar bile vardır halk arasında. Bu tür şeyler hiçbir zaman geriletmez miyomu. Biz tabii tedavi derken, eğer küçükse miyomlar ve de bir şikayete neden olmuyorsa, takipte bırakırız kişiyi. Yani illa bunu ameliyat edelim demek değildir. Ameliyata karar verirsek, o da iki şekildedir. Birisi açık cerrahidir. Diğeri halk arasında işte kansız falan diye adlandırılan endoskopik, yani optik cihazlarla ya rahimin içine girip onu ekranda görüp ona göre onu temizlemek veya karın boşluğuna girip oradaki miyomu çıkarmak şeklinde ameliyat şekilleri vardır. Ancak eğer büyükse, çok sayıdaysa, o zaman açık cerrahi yapmak gerekiyor. Bu biraz önce söylediğim yöntemi uygulamak için bazen biz dışarıdan ilaç veririz. Bu ilaçlar miyomu küçültürler, kanlanmasını azaltırlar. bu işlemleri daha kolay yaparsınız. Hı-hı. Ama bunu tedavi diye bu ilacı verecek olursak, o zaman da bıraktığı zaman ilacı zaten 3 aydan fazla veremeyiz. Menopoza benzer semptomlar oluşturur çünkü. Bıraktığınız zaman da eskiden büyük boyuta, eskisinden daha büyük boyuta ulaşır. Onun için ameliyat öncesi bunları verebiliriz. Hı hı. Gerçi şimdi Avrupa'da yeni bir ilaç çıktı. İlaç ismi veremediğimiz için ben evet. etken maddesini söyleyeyim. Bu lipristal asetat diye. Tabii
nedir halkımız, o etken madde?
Bu etken madde şöyle bir şey. Miyomun büyümesini engelliyor. Hı hı. Aynı zamanda kanlanmasını azaltıyor. Üçer aylık sikluslar şeklinde veriyorsunuz. Yani 3 ay veriyorsunuz. Ondan sonra bırakıyorsunuz. Bu 3 ay içerisinde hasta adet görmüyor. Ama biraz önce söylediğim bizim Türkiye'deki kullandığımız ilaçlar gibi menopoz semptomu da oluşturmuyor. Çok hafif belirtiler
Peki,
oluşturuyor.
Peki o zaman bu durumda hamile kalmaya da engel bir ilaç.
Tabii tabii. Evet. Öbürü de engel.
Hı hı.
Bu ameliyat öncesi ya da ciddi kanamaları, ağrıları olan hastada bunu tedavi etmek için kullanılır. Yoksa hani tedavi edelim de gebe kalsın diye bir şey olamaz.
Yok, evet.
Her halükarda eğer gebeliğe engelse bunların çıkarılması gerekiyor.
Hı-hı. Evet.
Bu ameliyat öncesi küçültmek için. İşte bu ilaçlar diyelim ki 3 aylık bir tedavi yaptınız. Bıraktınız, yeni adet ne zaman başlayacak diye bekliyorsunuz. Yeni adetin ilk haftası tekrar bir 3 ay verebilirsiniz. Böyle bir ilaç. Bu hmm. oldukça faydalı ama henüz daha bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemizde olanları
bizim
daha
ülkemizde
çok...
Bizim ülkemizde yapılan tedavi yöntemi nedir?
Bizim ülkemizde işte bizdeki ilaçları kullanarak küçültmek, arkadan endoskopik cerrahi yapmak. Böyle bir şey yapılamayacak gibiyse, işte çok sayıdadır, büyüktür, gebeliğe engeldir, o zaman bu miyomu operasyonla çıkarmak gerekiyor.
Hı hı. Evet. Peki miyom ve kist arasındaki fark nedir hocam?
Miyom kas dokusunun içinden gelişir. Aynen kas dokunusunu taklit eden bir kitledir. Kist içi sıvı dolu yumuşak kitlelerdir. Bu yumurtalıklarda görünür.
Hı hı.
Yani bir şey düşünün, böyle top gibi çeşitli büyüklüklerde bir zar, içinde sıvı dolu. Bunun adı kisttir. Kistlerde iyi huylu olabilir, kötü huylu olabilir. Bunları ayırt etmek için hem ultrasonografi hem tomografi gerekirse MR gibi tetkikler, bir de kan da tümör markerları dediğimiz şeylerle ayırt edilir. Ama miyom bunlardan tamamen farklıdır. Miyom tamamen iyi huylu, çok nadiren kötü karakter kazanabilen bir ur türüdür.
Yani çok fazla korkulmaması
Hayır.
gereken
ama
türlerde.
Ama takipte olmak takipte. Gerekiyor.
Peki hiçbir belirtisi yok mudur? Kadınlar nasıl anlayacaklar ya da anlamalılar? İlla bir hekim tarafından mı görülüp?
Bazen bu hani belirti vermeyip de büyük boyutlara ulaşan miyomları özellikle kabızlık olduğu zaman karnında bir kitle olarak hissedebilir.
Hmm.
Ama çoğu hanımlarımız da kilo aldım zanneder. Bizim böyle sadece miyom değil. Mesela 35 santime gelmiş kis çıkardığımız kız çocukları vardır. 20 yaşında geliyor, kilo aldı zannediyor. Yapılan bir tetkikte siz onun koca bir kist olduğunu görüyorsunuz. Böyle vakalarımızdan çoğu da ama iyi huylu olup da bu büyüklüğe kadar erişmiş olanlar. İşte miyom da eğer çok büyümüş olursa, özellikle kabızlıkta bağırsak onu yukarıya iteceği için karnında bir kitle hissi olabilir. Veya ağrı duyar. Veya kabızlık şikayetiyle gider. O
evet.
zaman ortaya çıkar.
Ağrı...
Ama en önemli belirtisi
evet.
çocuk sahibi olamıyorum diye gittiği zaman ortaya çıkabilir. Veya menopoz için gittiğinde menopozda, çünkü menopozdan sonra küçülür. Ama daha önce başlayan bir miyom varsa menopoz için gittiği tetkikler sırasında miyom olduğu saptanabilir. Öyle Hı-hı. vakalar da vardır.
Evet.
Bir diğer kanamanın dış kanamadır en önemli semptomu, Hı-hı. en önemli belirtisi. Ya adet kanamasının uzun sürmesi ya adet dışında kanama
uzun
olmasıdır ki.
Uzun sürmesi derken şimdi mesela kadından
normal,
kadına değişir.
Tabii,
bu ne kadar
şöyledir,
uzun
normal
sürmesi?
Normal bir adet kanaması 3 günden az değildir. 7 günden fazla değildir.
Hı-hı.
Eğer 7 günü geçiyorsa o zaman bu uzun süren kanamaya girer.
Evet.
Miktar olarak da fazla olabilir bazen. Bunlar en önemli belirtileridir.
Evet.
Bazen de dediğim gibi adet dışı kanama olabilir. Bir diğer belirti de bası belirtileridir. Yani kitle büyüyen rahim ya da sadece miyom nüvesi büyüyorsa o, bağırsakların üzerine bası yapar. Ya da mesaneye bası yapar. Ya da idrar yolu üzerine bası yapar. Bunlarla ilgili şikayetler ön plandadır. İşte kabızlık, gaz, veya sıkıdırara çıkma, yanma vesaire bu tür şikayetler olabilir. O zaman doktora gitme ihtiyacını duyar. Ama kişiler yılda bir kere sağlıklı da olsa bir vajinal simir dediğimiz rahim ağzı kanserinden korunmak için yapılan tetkik için bile gitse, eğer bunun dışında herhangi bir şey varsa o zaman tanı konur, erkenden organ kaybı olmadan tedavileri yapılır.
Evet, onun için önemli. Evet. Özellikle şimdi o ultrasonlarla tespit etmek çok daha kolay. Tabii, az önce sizin kolay. De söylediğiniz gibi değil mi?
Tabii. Yani artık ultrasonografik tetkikler de çok ileri düzeye gelmiştir. Dolayısıyla oradaki hem hücresel değişiklik varsa onu görüyoruz, hem büyüklüğünü görüyoruz, hem nereye yerleştiğini görüyoruz. O nedenle önemli bir tanı yöntemidir. Eskiden daha çok şey yapılırdı. Şüphelendiniz diyelim, direkt radyografi çekilirdi. Eğer kireçlenme varsa, dejeneratif değişiklik dediğimiz, onu şeyde görürdünüz, radyografide, evet, filmde görürdünüz. Öyle tanı konurdu. Veya rahimin içinde mi bir miyom var? Rahimin içine rahim filmi çekilirdi. İçinde böyle bir boşluk dolmamışsa bu miyom diye düşünülebilirdi. Şimdi artık bunlar yok. Ultrasonografinin yanında bir de histereskopi, laparoskopi dediğimiz yöntemlerle eğer tam kanıya varamadık da ayırt etmek istiyorsak çok daha net gözünüzle adeta görerek tanıyı koyabiliyorsunuz.
Evet. Onun için tekrar söyleyelim hocam. Korkulması gereken bir hastalık değil. Tedavisi de mümkün. Ki artık yeni cihazlarla tanısı da çok daha kolay konulabiliyor.
Bir de şu da çok önemli. Artık ameliyattan da korkmamak lazım. Hem ameliyat teknikleri, ameliyatta kullanılan malzemeler çok gelişmiştir. Kişiler bu konuda çok iyi eğitilmiştir. Hem de anestezi teknikleri çok geliştiği için bazen sadece belden uyuşturarak da yapabiliyoruz bu işlemleri. Yani insanların en büyük korkusu biliyorsunuz, evet, uyanamama korkusu. Ya uyursam sonra uyanamamışsam diye. Böyle şeyler yok. Çünkü kullanılan, onların kullandığı ilaçlarda da artık böyle solunumu durduran, bir daha soluk alamama falan gibi şeyler yok. Anestezi makineleri deseniz eskiden biliyorsunuz en çok bir şey konurdu nefes yoluna. Onun yerine mideye koyardı ve oraya hava gidiyor zannederdi, hasta kaybolurdu. Böyle bir şey yok çünkü cihazlar hepsini gösteriyor.
Evet. O zaman mutlaka kontrollerini yaptırmalılar, evet, diyelim. Herkese sağlıklı günler dileyelim, evet, hastalıklardan uzak. Size de çok teşekkür ederim.
Ben
hocam
teşekkür ediyorum.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sevim Dinçer Cengiz stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar.
Çok mersi.
Bulanık.
Türkiye'de saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri şimdi Hollanda'ya bağlanıyor. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Hemen merhaba diyoruz kendisine.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, dünyaca ünlü bir sigorta şirketinin yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkması en fazla Hollanda, Belçika ve İrlanda'yı etkileyecekmiş. Daha çok ne açıdan etkileyecek Hollanda'yı? Dinleyicilerimize neler aktaracaksınız bu konuda sevgili Yusuf Özkan?
Evet, bu üç ülkenin, siz de saydığınız üç ülkenin ekonomik ilişkileri çok köklü İngiltere ile. Özellikle Hollanda açısından bakarsak tekstil, deri sanayi, ayakkabıcılık neredeyse İngiltere'den gelen talepler üzerinde ayakta duruyor. Ve İngiltere'nin talepleri doğrusunda Hollanda'nın istihdamının %3,5'u, yaklaşık %3,5'u bu sektörlere bağlı olarak çalışıyor. Yani İngiltere'nin siyasetin geçilmesi Hollanda'da işsizliğin %3,5 nokta daha artması anlamına geliyor. Yine Belçika'da taşımacılıktan gıda sektörüne, tekstilden mobilya sektörüne kadar birçok alanda İngiltere'ye bağımlılık var. İrlanda tarihi kökler nedeniyle ekonomisi %5-6 civarında İngiliz ekonomisine bağlı. Dolayısıyla İngiltere'nin birlikten çıkmasıyla birlikte bu ülkelerin çok ciddi zararlar göreceği belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre çünkü eğer Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılmasından sonra özel ticaret anlaşması bile imzalansa bu açık kapatılamayacak ve ciddi zararlara yol açacak. Tabii sadece bu ülkeler İngiltere kendisi de çok büyük kayıplar yaşayacak. İlk etapta İngiltere'nin 39 milyar avroluk bir ticaret kaybı ve bunun yanında pound'un düşmesine bağlı olarak çeşitli sektörlerde çok sayıda iflasın yaşanması bekleniyor. Yani ekonomik anlamda hem İngiltere hem de Avrupa Birliği ülkeleri çok ciddi kayıplar yaşayacak uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre düzgün durum.
Evet, peki teşekkür ediyoruz bu değerlendirme için ve bir ilkten söz etmek istiyoruz. 175 yıl sonra ilk kez Hollanda-Belçika sınırı yeniden çiziliyormuş. Neden gerek duyuldu acaba bu sınırın yeniden çizilmesine?
Evet, ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Çünkü Hollanda'nın Maastricht kentiyle Belçika'nın Liège kenti arasındaki sınır bir ırmaktan oluşuyor ve zaman içerisinde bu ırmakta yarım adalar oluşmuş. Dolayısıyla sınır kendiliğinden değişmiş. Ancak ilginç nokta bu bölgeler Belçika'ya ait ancak yarım ada Hollanda'ya bağlı olduğu için Belçika polisi buraya ancak deniz suyu geçerek yani ırmak yoluyla ulaşabiliyor. Bunda da ciddi sıkıntı oluyor çünkü bu adacıklarda, yarım adalarda hem uyuşturucu yetiştirildi, hem uyuşturucu kullananların burayı mesken tuttuğu, hem de çok sayıda insanın burada çıplak dolaştığı, bölgedeki halkın şikayetlerine konuluyor. Hollandalılar bundan çok sık şikayet ediyorlar bölgede yaşayan insanlar. Maastricht Belediyesi bu konuda çaresiz çünkü kendisi ait olmadığı için, Hollanda toprağı olmadığı için buraya müdahale edemiyor. Belçikalılar da suyu geçip oraya müdahale etmekte zorlanıyorlar. Bu nedenle iki ülke yetkilileri bir araya geldiler. Gelin buna çözüm bulalım dediler ve anlaştılar. Hollanda Belçika'dan 5 hektar toprak alacak. Daha doğrusu bu yarım adaları alacak. Bunun karşılığında Belçika'ya 15 hektar toprak verecek ve böylelikle ikisi anlaşacaklar. Önümüzdeki sonbahardan itibaren de komisyonlar çalışmaya başlanacak ve iki ülke arasındaki sınır 175 yıl sonra yeniden çizilecek ve yeni bir sınıra kavuşacak iki ülke.
Evet, peki teşekkür ediyoruz bunun için de ve son olarak Belçika'nın sağlıklı beslenmeye yönelik attığı adımlardan söz etmek istiyoruz. Ne tür adımlar atıldı, nasıl daha sağlıklı beslenecek acaba Belçika?
Evet, bunda tabii Sağlık Bakanı'nın kendisinin obezite sorunu olmasında da ciddi katkıları olduğu söyleniyor. Çünkü daha önce şeker vergisini artırılmıştı, içeceklerdeki şeker vergisini. Şekerli gıdaların daha fazla vergiye tabi olmasını meclisten geçirmişti hükümet. Şimdi de yeni bir düzenlemeyle gıdalardaki protein oranının, kalori oranının %5 daha azaltılması konusunda bir sözleşme hazırladı. Gıda sektörü de bu sözleşmeyi imzaladı hükümetle birlikte ve artık 2017 yılından itibaren kesin olarak buna uyulacak. Bu aslında hep tartışılan bir konuydu çünkü Belçikalıların dünyaca ünlü yemeği patates kızartması ve bunun içinde mayonez kullanılıyor. Ancak bu mayonezin oldukça fazla yağ içermesi zaman zaman hekim örgütlerince ve sağlık değerlerince eleştiriliyordu. İşte hükümet buradan yola çıkarak sağlıksız gıdaların daha sağlıklı hale getirmesi için bir plan hazırladı. Patates kızartması ve mayonezle başlayan önlemler bütün gıda sektörüne yayıldı. Hem gıda üreticileri hem de Belçika'daki restoranlar bundan sonra daha düşük kalorili ve daha az şeker içeren, yani insan sağlığını daha az etkileyen gıdalar satacakları konusunda hükümete güvence verdiler. Hükümet de bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını, daha sık kontroller yapılacağını ve gerçek anlamda sağlıklı gıda yönetmeliğinin ülkenin bütün köşesinde hayata geçirileceğini söylüyor.
Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Teşekkürler, hoşçakalın.
sana gitmek. Ey uzak ufkun yolcusu, yakışır sana gitmek. Bir ışık düşerse bahçemize, sabahı senden biliriz. Bir ışık düşerse bahçemize, sabahı senden biliriz. Bu siyah ufukta kor gibi ümit, nur gibi ümit, sır gibi ümit var. Bu siyah ufukta kor gibi ümit, nur gibi ümit, sır gibi ümit var. Kareler içinde kar gibi ümit, yar gibi ümit var. Ey uzak ufkun yolcusu,
oldu Türkiye'de saatlerimiz ve işimiz gücümüz yemek köşemizde şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile birlikteyiz. Bugün tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedik bayram tatlılarından ama önce, ne yazık ki...
Kestim. Az önce Yusuf Özkan'ın dediği gibi bu Hollanda'daki şeker vergisi, işte mayonezlerdeki yağın azaltılması, daha sağlıklı beslenme, işte Belçika hükümetinin almış olduğu bir karar ki dünyanın her yerinde obezite, yine her şekilde Amerika'da da dahil olmak üzere sağlıklı beslenme konusunda birçok forumlar yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ben de bu bayramda aslında bunu düşünerek, çünkü biz çok fazla bayram şekeri tüketen bir toplumuz. Evet. Bir de adet olduğu için her ikram edileni almazsak olmuyor.
Olmaz.
Ayıp. Bir de öyle bir durumumuz var.
Evet.
O yüzden çok fazla tüketiyoruz. Her bayram sonrasında mutlak surette sağlık problemleri ve fazla kilolar hep başımıza dert açıyor. Ben bugün bir sağlıklı bayram şekeri yapalım istedim. Bir de yanında klasik bir tatlının yeni bir versiyonunu.
Hı
hı. Özel bir spesiyal yapacağız. Kraliçe revanı yapacağız. Bir şerbetli tatlımız var, klasik. Bir de sağlıklı tatlımız var. Aslında bunu tatlı olarak da kullanabiliriz. Bayram şekeri olarak da kullanabiliriz.
Evet.
Sağlıklı bayram şekerini sona saklıyorum. Birazcık daha merak edelim.
Edelim.
Önce kraliçe revaniyi yapalım.
Peki bu revaninin kralı da var mı?
Kralı yok, sadece kraliçesi var. Çünkü taç şeklinde olduğu için, şekli ona benzediği için Facebook sayfamıza görebilirler. Şeklinden dolayı aslında kraliçe revani özel bir spesiyal. Baklava hamuru ve revaninin birleşmesinden oluşuyor. Hı-hı. Bir muffin kabında.
Hı-hı.
Ve çok lezzetli, çok da güzel bir tatlı.
Yapımı kolay mı?
Yapımı aslında revani yaptığımızı düşünelim. Hı-hı. Klasik bir revani yaptığımızı düşünelim. Onun yapılış şeklini biraz daha farklı olduğunu düşünebiliriz. Çok zor değil. Hı-hı. Aslında.
Evet.
Hemen anlatayım. Neye ihtiyacımız var? 3 yumurta, 1 çay bardağı tereyağı eritilmiş, ya da 125 gram yaklaşık. bu tablet tereyağların yarısı kadar. Bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı şeker, bir çay bardağı süt, 1,5 çay bardağı irmik, 2 çay bardağı un, 1 limon kabuğu rendesi, yarım paket kabartma tozu, 6 tane de baklavalık yufkaya ihtiyacımız var. Hazır yufkayı kullanabiliriz burada. Çünkü evde açması çok zor.
Evet.
Şerbeti içinde 750 gram şeker, 1 litre suya ihtiyacımız var. Bir de birkaç damla limona ihtiyacımız var. Zaten onu her zaman kullanıyoruz. Yağlamak için de 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı ve süslemek için de Hindistan cevizi bize yeterli olacaktır. Nasıl yapacağız? İlk olarak şerbeti ocağa alıp orta ateşte 15 dakika pişireceğiz, kaynatacağız. Sonra soğumaya bırakacağız ki hazır olsun.
Evet.
Çünkü planlama önemlidir tatlama yaparken. Yufkalarımızı 3 kat olarak 6 eşit parçaya böleceğiz. Dikdörtgen bir yufka düşünelim. Ortadan 2'ye ve 2 tane de paralel çizersek 6 eşit parçaya bölünür.
Tamam.
Muffin kaplarımız var. Yuvarlak yuvarlak. Silikon kap olabilir. Ya da metal kaplardan da olabilir. Fark etmiyor. O 3'er katlı olan kare kare çıkartmış olduğumuz baklavalık yufkayı muffin kalıbın içine koyup ortasına bastırıyoruz. Kenarlardan böyle taç yaprağı.
9 tane olacak yani.
Tabii 9 tane
evet,
olacak.
Tamam.
Onları kenardan çıkmış gibi düşünelim.
Tamam.
Sonrasında kenarlarını belki kesebilirler isterlerse. Daha çok fazla salkım saçak olmasını istemiyorlarsa. O artan parçaları da tam göbeğine koyabilirler yine. Ziyan etmiyoruz.
Etmiyoruz.
Hepsini kullanıyoruz. Sonra revanimizin hamurunu yapacağız. O göbeğe koyacağız. Muffin kalıbının içerisine, baklavalık hamurun tam ortasına. Sonra da fırına vereceğiz. Aslında çok zor değil. Bunun için ne yapacağız peki revani hamuru için? Yumurta ve şekeri köpük kıvamına gelene kadar, tıraş köpüğü demiştik ya, o tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar, hatta ters çevireceğiz, dökülmeyecek. O seviyeye gelene kadar çırpacağız. Sonra sıvı malzemeleri, geri kalan sıvı malzemelerimizi, işte yoğurdumuzu, sütümüzü içine ekleyeceğiz ve çırpmaya devam edeceğiz. Sonra en son kabartma tozu ve unu en son ekleyip İrmikle birlikte son kez karıştıracağız ve hazır olacak harcımız. Sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırının içerisine bu az önce hazırlamış olduğumuz yufkalarımızın olduğu muffin kalıpları ve içine koyduğumuz revani hamuruyla birlikte fırına vereceğiz. Üzeri şişip birazcık kabarıp revani olma kıvamına gelene kadar ve kızarana kadar bekleyeceğiz. İşte yaklaşık olarak 15-20 dakika falan sürecektir
tamam,
o da. Çok fazla değil. Sonrasında fırından çıktıktan sonra revanileri farklı bir tepsiye alacağız ve üzerine soğuk şerbet dökeceğiz. Şimdi sıcak hamur, soğuk şerbet. Endişe etmesinler, çok güzel çekecektir içine.
Evet. Ve görüntü muhteşem ama.
Çok da güzel olacaktır. O bahsettiğim işte baklava hamuru kenarlardan böyle bir taç gibi durduğu için.
Evet.
Çok güzel olacaktır.
Şerbeti şimdi bu
sıcakken, fırından çıkar çıkmaz bu haldeyken.
Bu haldeyken. Sonra buradan çıkaracağız öyle mi?
Çıkartmayacağız. Bunu bu şekilde servis ediyoruz. Yani baklava hamurunun içinde bulunan revani şeklinde. O yüzden kraliçe revani.
Tamam, onu anladım da bu kalıpların içindeyken mi şerbeti döküyoruz? Hayır.
Evet, evet. Öyle içindeyken mi? Döküyoruz ki kalıpta dururken daha rahat olacaktır.
Tamam.
Dışarıda belki sızdırabilir
evet.
vesaire. O yüzden tabağa koyduktan sonra üzerine Hindistan cevizi, istersek bir fındık, küçük bir nane yaprağı ile beraber servis edebiliriz.
Görüntü muhteşem. Hatta, bu bayram mutlaka yapsınlar.
Çok güzel, çok da lezzetlidir. Görüntü
çok da
güzel.
Farklı bir ikram olacak gerçekten.
Yanına isterlerse bir top dondurma koyabilirler, yaz dönemindeyiz.
Evet.
Çok da lezzetli olacaktır. Görüntüsü de çok iyi. Yani şatafatlı da duruyor. Adı üstüne kraliçe. Aslında revani ama bunun sunumu işte. Tabaklama şekli çok farklı bir hale getiriyor.
Evet.
Lezzeti de çok keyifli. Baklava hamuruyla birlikte hem çıtır hem yumuşak, ikisinin bir arada olması çok farklı bir tat veriyor.
Evet, gerçekten
afiyet
öyle.
Olsun.
Muhteşem. Afiyet olsun dinleyicilerimize.
Bu özel bir tariftir.
Mutlaka yapsınlar. Çok çok özel bir tarif gerçekten. Kraliçe revani görüntüsü de çok güzel sevgili dinleyicilerimiz. Facebook sayfamızdan da bakabilirsiniz.
Malzemelerini
tarifi
de alabilirler.
Tarifi de kaçırdıysanız bakabilirsiniz.
Hatta bayramdan sonra bile işte toplantılarda günlerde yapıp
evet, çok
hava atabilirler. Hatta sorarlar nedir bunun tarifi bize de verin diyecekleri tarzdan bir tatlıdır. Çok popülerdir yapıldıktan sonra. Hem tadı damağınızda kalır hem de insanlar tarafından çok takdir alırsınız. Çok lezzetlidir.
Kesinlikle. Senin paylaştığın tüm tarifler öyle. Özgür, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
gerçekten
ederim.
Gerçekten dinleyicilerimiz adına.
Şimdi gelelim bayram şekerimize. Sağlıklı bayram şekeri. Aslında kuru meyveleri çikolatada, erimiş çikolatada şekillendirerek sunacağımız bir tatlı. Çikolatalı kuru meyve gibi diye düşünüyorum ama bir bayram şekeri olarak bunları ikram edebiliriz.
Evet.
Kullanacağımız çikolatalarda bitter olursa çok daha sağlıklı olur.
Evet.
Ama isteyen tabii tercihen sütlü kullanabilir, beyaz Hı-hı. çikolata kullanabilir. Ama beyaz çikolatayı çok tavsiye etmiyoruz çünkü yağ oranı çok yüksek.
Tadı da çok yoğun.
O yüzden çok yağlıdır. Evet. Yağlı olduğu için yoğundur tadı. Hep hafifmiş gibi görünür.
Evet.
Ama aslında bitterden daha ağırdır.
Evet.
Biz genelde hep bitteri acı görürüz, Hı-hı. ağır görürüz ama beyaz çikolata daha ağır ve yağlıdır. Evet. Neredeyse evet. tamamen yağdan yapılıyor. Hı-hı. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz.
Evet.
Sütlü ya da bitter çikolata her zaman.
Arasında belki birkaç tane Tabii, renk olsun diye yapılabilir. Çünkü burada görüntüsü muhteşem yine Facebook sayfamızdan evet. görebilirler dinleyicilerimiz.
Eritme çikolata da kullanabilirler. Hazır çikolatalardan da kullanabilirler Hı-hı. istedikleri gibi. Ama kuvertür çikolata dediğimiz bu benmari usulü evet, sıcak su buharında hı. eritebildiğimiz çikolatayı kullanırlarsa daha iyi olur.
Evet.
Birer paket beyaz, sütlü, bitter hangisinden seviyorsa bir paket çikolata. 10 tane kuru kayısı, 10 adet kuru elma, 10 adet de kuru portakal. Bunu çeşitlendirebilirler. Diğer kurulardan da katabilirler.
Kendileri de kurutmuş Tabii, olabilirler.
Kendi kurutmuşlar
Dışarıdan da
olabilir.
Satın alabilirler.
Her türlüsünü kullanabilirler. Evet. Kuru meyvelerin evet. hepsini kullanabilirler.
Hangisini istiyorlar?
İşte tamamen kendi keyiflerine evet. kalmış ama portakal ve çikolata çok başarılı oluyor burada. Onu Öyle tavsiye mi? Ederim.
Tamam.
Fırın içinde ızgara vardır. Onu kullanabilirler. Eğer yoksa bir tepsiye yağlı kağıt sererek bunu da yapabilirler. Çikolataları benmari usulü eriteceğiz. Daha sonra kurularımızı çikolataya batıracağız. Ya yağlı kağıdın üzerine ya da ızgaranın üzerine koyup bekleteceğiz. Dolapta birazcık donduracağız. Ondan sonra güzel süslü bir şeker kabının içerisine dizeceğiz ve ikram edeceğiz.
Süper.
Çok da basit.
Evet,
yapılması da çok kolay.
Öyle.
Sadece bir çikolata eriteceğiz.
Bu sene çok değişik ikramlarımız var.
Olsun.
Bayramda,
güzel olsun.
Değil mi?
Lezzetli olsun.
Evet.
Sağlıklı
konuklarımıza
olsun.
Kesinlikle çok güzel, çok değişik tarifler. Mutlaka bu bayram bu lezzetleri misafirlerine tattırsınlar.
Tattırsınlar.
Diyoruz.
Bence de öyle. Afiyet olsun. Şimdiden herkese de iyi bayramlar dileyelim.
Teşekkür ediyoruz. Ağzımızın tadı bozulmasın. Çünkü bu bizim son programımız. Son derken biz dinleyicilerimizden 3 haftalık bir izin isteyeceğiz bayramın sonundan itibaren. Dolayısıyla çarşamba günü de özel bir program hazırlıyoruz dinleyicilerimiz için. Özel bir bayram programı. Dolayısıyla o gün seninle birlikte olamayacağız.
Şimdiden iyi bayramlar
şimdiden,
dileyelim.
Evet, iyi bayramlar sen dile. Ben daha dinleyicilerimizle olacağım. Seninle birlikte
biz
olamayacağız.
Biz şimdiden bayram dilemeye başlayalım.
Evet,
ihtiyacımız
biraz
var.
Biraz sosyal itibariyle yine dinleyicilerimizle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Biz.
Kısa Başkentler, bir mola.
Merhaba. Kısa bir mola. Kanuni iznimizi kullanacağız. Evet. Bu arada sen bizim için yeni tarifler
Tabii.
bulmaya devam edeceksin.
Çalışmaya devam edeceğiz.
Çalışmaya
yeni
devam
dönem
edeceksin.
Için. Aha. Yeni dönem için orijinal tarifler, yeni denenen reçeteler, yeni lezzetler, unutulmuş tatlar, püf noktaları ve buna benzer mutfağımızla ilgili hem kendi mutfağımız hem dünya mutfakları ile ilgili değişik lezzetleri bulup sizlere anlatmaya, aktarmaya bu arada devam edeceğim ben. Ondan sonra yeni sezonda bunları bol bol paylaşacağım.
Evet, 1 Ağustos tarihi itibariyle biz buradayız. Dolayısıyla 3 Ağustos'ta senin ilk randevun Hayatın Sesleri.
Bakalım yeni döneme neyle başlayacağız?
Neyle başlayacağız? Ben bekliyorum merakla. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet
hem
olsun, iyi bayramlar.
Hem bu dönem için hem de bugün için sevgili Özgür Aksu'na yine birlikte olmak dileğiyle. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Didem Öztaşbaşı ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alavant vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba demek üzere sizlere şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri. Size iyi eğlenceler. Gal 28 Bilecik 25 Yalova. Ben buraya ısıya dayanıklı cam.